Ayrım 15, Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Erich Maria Remarque, sayfa 194. Ortalık ağarmaya başlıyor. Üzerimden ayak sesleri geçti. İlk geri dönen, biri sonra biri daha. Makinelerin takırtısı sonsuz bir zincir halini aldı. Tam biraz dönmek üzereyken yukarıda ağır bir şeyin sendelediğini duydum. Çukurumun içine doğru pat diye bir vücut kaydı, kayarak düştü ve üzerime yığıldı. Hiç düşünmedim, hiçbir karar vermedim. Deli gibi hançerimi adamın gırtlağına sapladım. Sadece vücudun şöyle bir çırpındığını, gevşediğini ve sonra çöktüğünü hissediyorum. Kendime geldiğim zaman elim ıslaktı ve yapış yapış olmuştu. Adamın boğazından hırıltılar çıkıyor ama bu ses bana böğürüyormuş gibi yüksek geliyor. Adamın aldığı hırıltılı her soluk bana bir bağırış, bir gök gürültüsü gibi geliyor. Ama bu benim yüreğimin gümbürtüsü. Adamın ağzını kapamak, toprakla doldurup tıkamak, hançeri yeniden saplamak istiyorum. Sesi kesilmeli, yoksa beni ele verecek. Şimdi artık kendime hakimim ama birden öylesine zayıf düşmüştüm ki adamı vurmak için elimi kaldıramıyorum. Çukurun karşı köşesine gidip oturdum. Gözlerim adamın yüzünde. Elim bıçağı kavramış, tetikteyim. Azıcık kımıldasa hemen üzerine atılacağım. Ama onun artık kımıldamayacağı belli. Boğazından çıkan hırıltılardan anlaşılıyor. Onu hayal meyal görebiliyorum. Bir tek isteğim var, çıkıp gitmek. Yakında kaçmazsam ortalık büsbütün aydınlanacak. Şimdi bile kaçıp gitmek güç. Sonra yavaşça başımı kaldırmaya kalkışınca kaçmanın güç değil, olanaksız olduğunu gördüm. Makinalı tüfeklerin ateşi ortalığı öyle bir tarıyor ki bir tek adım atmadan delik deşik olurum. Atışların seviyesini anlamak için miğferimle bir deneme yaptım. Miğferi çıkarıp yukarı doğru tuttum. Çarpan kurşunlar miğferi hemen elimden düşürdü. Demek toprağa çok yakın ateş ediyorlar. Düşman atlarına da çok yakınım. Dünyada kaçıp kurtulamam. Ortalık gitgide ağrıyor. Sabırsızlık içinde bizim tarafın taarruzunu bekliyorum. Ellerim bilek kemiklerime dek bembeyaz kesilmiş. Ateş kesilsin de arkadaşlarım gelsin diye duyduğum isteğin şiddetinden ellerimi öyle bir sıkmışım ki. Dakikalar ağır ağır geçiyor. Çukurun içindeki karanlık şekle bir daha bakmaya cesaretim yok. Kendimi zorlayarak başka yana bakıyorum. Ve bekliyor, bekliyorum. Kurşunlar vızır vızır, üzerimde çelikten bir ağ örüyorlar sanki, durmadan, durmadan. Birden elimin kan içinde olduğu gözüme çarptı, içim bulandı. Bir avuç toprak alıp elimi bununla ovuşturdum. Elim çamurlandığı için kanlar artık görülmüyor. Ateşin kesilip azalacağı yok, iki tarafta aynı şiddette ateş ediyorlar. Bizimkiler artık çoktan benim hayatımdan umudu kesmişlerdir. Şafak saati, duru ve kurşuni, hırıltılı nefes sürüp gidiyor. Bunu duymamak için elimi kulaklarıma bastırdım ama sonra gene çektim. Çünkü o zaman başka sesleri de duyamıyorum. Karşımdaki vücutta bir kımıldama oldu. Büsbütün büzülerek elimde olmadan ona baktım. Bu kez gözlerimi ayıramaz oldum. Şu köşede küçük sivri sakallı bir adam yatıyor, başı bir yana düşmüş, kollarının biri hafifçe bükük, başı çaresiz bir biçimde bu koluna yaslanmış duruyor, öteki eli göğsünün üstünde ve kanlı. Ölmüş diyorum kendi kendime, ölmüş sayılır, artık hiçbir şey duymuyor, bu hırıltı çıkaran onun yalnızca gövdesi. Derken adamın başı kalkmaya yeltendi, iniltisi bir an için daha kuvvetlendi, sonra aldı gene kolunun üzerine düştü. Hayır, adam ölmemiş, ölüyor ama henüz ölü değil. Sürünerek ona yaklaştım, duraladım, sonra ellerimin üzerinde tutunarak biraz daha ilerledim, biraz daha bekledim, sonra gene o birkaç adımlık müthiş yolculuk. Ya Rabbi, ne uzun, ne müthiş bu yolculuk, sonunda onun yanına vardım. O zaman adam gözlerini açtı, geldiğimi duymuş olmalı, katıksız bir korkuyla bana bakıyor. Vücudu hareketsiz ama gözlerinde öyle şaşırtıcı bir kaçış ifadesi var ki bir an bu gözlerin adamın vücudunu da alıp götürecek kadar güçlü olduklarına inanacağım geliyor. Bir sıçrayışta yüzlerce kilometre gidebilecek bir güce sahip bu gözler. Ama vücut hareketsiz, baştan aşağı hareketsiz ve sessiz. Hırıltı da dinmiş, yalnız o gözler bağırıyor, haykırıyor. Adamın bütün canı kaçmak için tek ve büyük bir çabayla bu gözlerde toplanmış. Müthiş bir ölüm korkusuyla. Ölüm, yani ben. Dizlerim kesiliverdi, yere çöktüm. Yok, yok, hayır diye fısıldadım. Gözler beni izliyor. Onlar baktıkça hiçbir şey yapamıyorum. Sonra adamın eli yavaş yavaş göğsünden kaydı. Azıcık, birkaç santim kaydı. Ama bu kadarcık hareket gözlerin büyüsünü bozuverdi. Öne doğru eğilip başımı yandan yana sallayarak "Hayır, hayır" diye fısıldıyorum. Bir elimi kaldırdım. Yardım etmek istediğimi ona anlatmalıyım. Yavaşça alnını sıvazladım. Elimin yaklaştığını görünce gözler korkuyla kaçındı. Sonra o cam gibilikleri geçti. Kapakları biraz indi, korku hafifledi. Yakasını açtım. Başını rahat etsin diye biraz kaldırdım. Adamın ağzı yarı aralandı. Bir şeyler söylemek istiyor. Dudakları kupkuru. Mataram yok, yanıma almamışım. Ama çukurun dibinde su dolu. İndim. Mendilimi süzgeç gibi kullanarak avucumun içine biraz sarı su süzdüm. Yaralı adam bu suyu iştahla içti. Biraz daha su getirip içirdim. Sonra ceketinin önünü açtım. Mümkünse yarasını sarmalı. Hem sonra belki arkadaşları gelip bizi bulurlarsa ona yardım etmek istediğimi görürler de beni vurmazlar. Adam bana karşı koymaya çalıştı ama elinde kuvvet diye bir şey kalmamış. Gömlek vücuda yapışmış, ayrılmıyor. Düğmeleri de arkadan olduğuna göre kesmekten başka çare yok. Bıçağımı arayıp buldum ama gömleği kesmeye başlayınca o gözler gene açıldı. İçlerinde gene o bağırış, o çılgın bakış. Çaresiz onları elimle kapatıyorum. Göz kapaklarını ellerimle bastırıp fısıldıyorum. "Sana yardım etmek istiyorum arkadaş." Ne dediğimi anlasın, inansın diye bu sözü ısrarla tekrarlayıp duruyorum. "Arkadaş, arkadaş, arkadaş." 3 bıçak yarası var. Cebimdeki sargıyla sarıyorum. Kan akıyor. Daha sıkı sarıyorum. "Hah şöyle, adam inil" diyor. "Elimden başka bir gelen yok. Şimdi artık bekleyeceğiz." Şu saatler geçmek bilmiyor. Hırıltı gene başladı. Meğer insan ne yavaş ölürmüş. Şu kadarını biliyorum ki onu kurtarmanın yolu yok. Önceleri onun yaşayacağına kendi kendimi inandırmaya çalıştım. Ne var ki onun iniltileri bu yapmacık inancı da eritti. Yerlerde sürünürken revolverimi kaybetmemiş olsaydım onu vururdum. Bir daha hançerlemek elimde değil. Öyle üzere öyle bir hale geldim ki aklımı iyice oynatmak üzereyim. Açlık beni yakalayıp yutmakta. Yiyecek düşündüğüm zaman ağlayacak gibi oluyorum. Karşı koyamıyorum açlığa. Tekrar tekrar gidip yaralıya su getiriyor ve biraz da kendim içiyorum. Bu benim yüz yüze öldürdüğüm ilk adam. Kendi sebep olduğum ölümü böyle gözlerimle ilk olarak görüyorum. Kat ile Krop ve Müller'in başına gelmiş. Çok kişinin başına gelen bir şey. Hele göğüs göğüse çarpışmalarda. Ama yaralının aldığı o hırıltılı solukların her biri benim yüreğimi parçalıyor. Zaman da yaralıdan yana çıkmış. Bu yaralının elinde zaman ve benim kendi düşüncelerim gibi bir silah var. Bu adamın yaşayacağını bilsem neler neler feda etmezdim. Şurada oturup onun ölmesini görmek ve dinlemek zorunda kalmak pek güç. Öğleden sonra saat 3 sularında öldü. Rahat bir soluk aldım. Ama rahatlığım kısa sürdü. Çok geçmeden etrafın sessizliği onun iniltilerinden daha kötü gelmeye başladı. Keşke o hırıltılı soluması gene duyulsa. Kah boğuk, kah ıslıklı, kah yumuşak. Sonra gene tiz ve yüksek yeniden duyulsa. Yaptığım şeye ancak delilik denir ama bir şeyler yapmak zorundayım. Adamın artık kesinlikle öldüğünü, hiçbir şey hissetmediğini bildiğim halde onu rahatça doğrultuyorum, gözlerini kapatıyorum. Gözleri kahverenginde, saçları da siyah ve yanları biraz kıvırcık. Bıyığı var, dudakları dolgun ve yumuşak, burnu hafif kemerli, cildi esmerimsi. Yaşarkenki gibi soluk durmuyor artık. Bir an hatta sağlıklı görünüyor, sonra birden çökerek bir ölü yüzü oluyor. Ölülerin o garip yüzleri garip ama gene de hepsi birbirine benzer. Karısı hep onu düşünüyordur şu sırada. Öldüğünden haberi yok. Karısına sık sık mektup yazan bir adama benziyor. Karısı bundan sonra da onun birkaç mektubunu alacak belki. Yarın, öbür hafta. Hatta belki araya karışmış bir mektup bundan bir ay sonra kadının eline geçecek. Okuyacak ve kocasının sesini duyar gibi olacak. Gitgide kötülüyorum, düşüncelerime söz geçiremiyorum. Karısı nasıl bir kadındır acaba? Hani o kanalın öbür tarafındaki narin esmer gibi bir kadın mı? Bana mı ait şimdi bu kadın? Kocasını öldürdüğüm için belki de benim sayılır, kim bilir? Şu halimi annem görse. Bizim siperlere nasıl dönüleceğini aklımda daha iyi tutmuş olsaydım, bu adam belki daha 30 yıl yaşayabilirdi. Ya da birkaç adım beriden koşup çukura düşmeseydi, şimdi kendi siperinde, belki de karısına yeni bir mektup yazıyor olabilirdi. Ama bu yolun çıkar yanı yok, çünkü hepimizin kaderi bu. Kemmerich'in bacağı birkaç santim daha sağda olsaydı, Heil Vestus birazcık daha eğilseydi... Sessizlik yayıldıkça yayıldı. Konuşmak, durmadan konuşmak gereğini duyuyorum. Bu yüzden ölüyle konuşuyorum. Arkadaş, ben seni öldürmek istememiştim diyorum. Şimdi gene buraya atlasam ve aklı başında davranacağını bilsem seni vurmazdım. Ama şimdiye değin sen benim için yalnızca bir fikirdin. Ben de bu fikre göre davrandım. Hançerimi bir fikire sapladım ben. Ama şimdi ilk olarak görüyorum ki sen de benim gibi bir adamsın. Önceden hep senin el bombalarını, süngünü, tüfeğini düşünürdüm. Şimdi ise aileni düşünüyorum. Senin yüzünü görüyor, kardeş olduğumuzu anlıyorum. Bağışla beni arkadaş. İnsan her şeyi iş işten geçtikten sonra anlıyor. Sizin de bizler gibi zavallı yaratıklar olduğunuzdan bize niçin hiç söz etmezler sanki? Sizin analarınız da bizimkiler gibi üzüntüde. Hepimiz ölümden aynı şekilde korkuyoruz. Aynı ölümle ölüyoruz, aynı acıları çekiyoruz. Bağışla beni arkadaş. Kim demiş sen benim düşmanımsın diye? Şu tüfekleri, şu asker giysilerini çıkarıp atsak sen de Kat gibi, Albert gibi benim kardeşim olurdun. Benim ömrümün 20 yılını al da ayağa kalk arkadaş. Daha fazlasını al. Çünkü bundan sonra ömrümün geriye kalan bölümü nasıl geçirebileceğimi düşünemiyorum bile. Sessizlik, cephe durgun. Yalnızca tüfek atışları duyuluyor. Gökten kurşun yağmuru yağıyor ama rastgele değil, dört bir yandan çok hesaplı ateş ediyorlar, çıkmanın yolu yok. Ölüyle konuşuyorum, çabuk çabuk, karına yazacağım diyorum, ona ben yazacağım, senin ölümünü benden duymalı, sana söylediğim her şeyi ona da söyleyeceğim, fazla acı çekmeyecek, ona yardım edeceğim, annene babana varsa çocuğuna da yardım edeceğim. Ceketinin önü yarı açık duruyor, cüzdanını kolayca buldum. Ama bir süre elim varıp açamadım. Cüzdanın içindeki kimlik karnesinde ölünün adı yazılıdır elbet. İsmini öğrenmezsem onu belki unutabilirim. Zaman belki bu anıyı, bu sahneyi silebilir kafamdan. Adamın adı ise beynime çivi gibi çakılacak ve bir daha hiç çıkmayacak. Bu olayı yaşadıkça hatırlatacak bana. Her zaman gelip karşımda duracak. Cüzdanı kararsız elimde tutuyorum. Parmaklarımın arasından kaydı ve açık olarak yere düştü. İçinden bazı resimler ve bir mektup döküldü. Topladım, gene cüzdana koymak istedim. Ama kendimde değilim. Sinirlerimin gerginliği, içinde bulunduğum tehlike, açlığım, sonumun belli olmayışı, ölen adamla geçirdiğim şu saatler kafamı allak bullak etti. Hem işkenceden bir an önce kurtulup feraha çıkmak, hem de duyduğum acının üstüne basmak istiyorum. Dayanılmaz derecede sancıyan elini duvara vuran bir insan gibiyim. Resimlerde bir kadınla bir kız çocuğu görünüyor. Sarmaşık kaplı bir duvar önünde çekilmiş ufak amatör resimler. Başka mektuplar da var. Açıp okumaya çalışıyorum. Okuduklarımın çoğunu anlayamıyorum. Fransızcam yok gibi bir şey. Ama çevirebildiğim her kelime bir kurşun gibi bağrımı deliyor. Hayır, kurşun değil, hançer. Beynimin bu gerginliğe dayanacak gücü kalmadı. Yalnız şu kadarını düşünüyorum ki resimdeki bu insanlara mektup yazmaya hiçbir zaman elim varmayacak. Olacak iş değil bu. Savaştan sonra para filan kazanacak olursam belki onlara adımı vermeden gönderirim. Bu düşünceye dört elle sarılıyorum. Tutunulacak tek dal bu. Ölen bu adam hayatıma girdi artık. Kendimi kurtarmak için şu anda her şeyi yapabilir, her şeye söz verebilirim. Bundan sonra yalnızca onun için, onun ailesi için yaşayacağıma deli gibi yemin ediyorum. Köpüren dudaklarla ölüyü yatıştırmaya çalışıyorum. Ta içimde bir umut var. Bu rüşvetlerle belki vicdan rahatımı satın alabilirim. Belki şimdi bile kurtulabilirim. Küçük bir taktik bu. Kurtulmama izin verilirse bu derdin çaresine bakacağım. Böylece kimlik karnesini ağır ağır açtım ve ölünün ismini okudum. Gerard Duval, mürettip. Zarflardan birinin arkasına ölünün kalemiyle adını ve adresini yazdım. Sonra gene her şeyi ceketinin cebine koydum. Mürettip Gerard Duval'i öldürmüşüm. Aklım karmakarışık. Benim de artık mürettip olmam gerek diye düşünüyorum. Mürettip olmam gerek, mürettip. Öğleden sonra biraz kendimi toplamaya başladım. Korkum yersiz çıktı. Ölünün adı beni artık rahatsız etmiyor. Deliliğim geçti, ölüye gene arkadaş diyorum. Ama şimdi senin kanlıyım. Arkadaş bugün sen, yarın ben. Ama sağ çıkarsam bu belaya karşı çarpışacağım arkadaş. İkimizi de yıktı bu afet. Senin hayatına mal oldu. Ya benim? Benim de hayatıma. Sana söz veriyorum arkadaş. Bu iş bir daha olmayacak. Güneş alçalıyor. Yorgunluk ve açlıktan aptallaşmış bir durumdayım. Geçen gün kafamın içinde bir bulut gibi. Buradan henüz çıkabileceğim de yok. Uyuklamaya başlamışım. Güneşin batmış olduğunu ilkin fark etmedim. Alacakaranlık çöktü. Şimdi bana ortalık hızla kararıyormuş gibi geliyor. Bir saat daha sonra gece olacak. Yaz olaydı alacakaranlık 2-3 saat sürerdi. Bir saat daha. Birden titremeye başladım. Gece olmadan başıma bir şey gelecek diye korkuyorum. Ölü adam artık umurumda bile değil. Yaşama hırsı bir sıçrayışta içimde gene alevlendi ve başka bütün düşüncelere egemen oldu. Şimdi sırf kör bir inançla herhangi bir uğursuzluğu önlemek için makine gibi her şeyi yapacağım, sözlerimi tutacağım deyip duruyorum. Ama bunu yapamayacağımı ben de biliyorum artık. Şimdi de bizim siperlere yaklaştığım zaman ya bizimkiler üstüme ateş ederlerse diye içime bir korku girdi. Öyle ya, benim sağ olduğumdan haberleri yok ki. İyice yaklaşınca bağırayım da beni tanısınlar bari. Onlar cevap verinceye dek siperin önünde bekleyeceğim. İlk yıldız, cephe hala durgun. Derin bir nefes alıyor ve heyecanımdan kendi kendime konuşuyorum. Sersemlik etme Paul. Sakin dur Paul, sakin dur. O zaman kurtulursun Paul. Kendi kendime adımla seslendiğim zaman başkası konuşuyormuş gibi daha etkili oluyor. Karanlık koyulaşmakta heyecanım yatıştı. İlk fişekler atılıncaya kadar bekledim. Sonra çukurdan sürünerek çıktım. Ölüyü unutmuştum bile. Önümde yeryüzüne inen gece ve soluk renkli tarlalar. Gözümü ilerideki bir mermi çukuruna diktim. Fişeğin ışığı söner sönmez oraya doğru koştum. El yordamıyla bir başka çukur daha bulup onun içine daldım. Sonra oradan da çıktım ve böylece yol almaya başladım. Yaklaşıyorum. İşte fişeklerden birinin ışığında tel örgünün yanında kımıldayan bir karaltı var. Karaltı birden kasıldı, sonra hareketsiz kaldı. Bir dahaki fişeğin ışığında gene bir karaltı gördüm. Evet, bunlar bizimkiler. Bununla beraber ne olur ne olmaz diye miğferlerini seçip tanıyıncaya deyim bekliyorum. Sonra sesleniyorum ve hemen onlardan bir cevap yükseliyor. Benim adımı çağırıyorlar. Paul, Paul. Gene bağırıyorum. Bunlar Kat ile Albert. Yanlarına bir de sedyeci alıp beni aramaya çıkmışlar. Yaralı mısın diye soruyorlar. Yok yok diyorum. Siper'e atladık, yiyecek bir şey istedim. Verdiklerini de aç kurt gibi yalayıp yuttum. Müller bir sigara verdi, başıma gelenleri birkaç kelimeyle anlattım. Duyulmadık bir şey değil bu, askerin sık sık başına gelir. Yalnızca taarruzun gece oluşu biraz değişik bir şey. Yoksa mesela Kat Rusya'dayken bir seferinde düşman atlarının gerisinde 2 gün saklanmış da ondan sonra geri gelmiş. Öldürdüğüm adamdan hiç söz açmadım. Ama ertesi sabah daha fazla kendimi tutamaz duruma geldim. Kat'la Albert'a mutlaka açılmak isteğini duydum. Onlar beni yatıştırmaya çalışıyorlar. Senin elinden gelen bir şey yok ki. Başka ne yapabilirdin yani? Bizim buradaki işimiz bu. Onları dinledikçe avunuyorum. Onların varlıkları içimi serinletiyor. Mermi çukurunda düşünüp söylemiş olduğum şeylerin baştan aşağı deli zırvası olduğuna kanaat getirdim. Kat mesela şuraya bak dedi. Ateş basamağında birkaç sniper, yani dürbünlü tüfek var. Teleskoplu tüfeklerini duvara dayamış düşman cephesini gözetliyorlar. Arada sırada da bir atış sesi duyuluyor ve gözcünün bağırışı. Bu seferki tam yerini buldu. Gördün mü? Herif nasıl havaya sıçradı? Delrich çavuş da gururla dönüyor ve vurduklarının çetelesini tutuyor. Bugün 3 tane tam isabeti olduğu için vuruş birinciliği onda. Albert böyle giderse akşama kadar renkli kuş nişanını hak edecek diyor. Kat ya da başçavuş yardımcısı olacak diye ekliyor. Bakışıyoruz. Ben bunu yapamazdım diyorum. Kat ama ne de olsa senin bunu şu sırada görmen iyidir diye cevap veriyor. Delrich çavuş atış basamağına döndü. Tüfeğinin namlusuyla yandan yana karşıyı tarıyor. Albert başıma gelen o işten ötürü daha fazla kendini yiyip bitirmenin gereği yok diye başını salladı. Zaten olup biteni ben de anlayamaz oldum artık. Onunla saatlerce baş başa kalmam kötü oldu diyorum. Yoksa ne yapalım? Savaş bu. Delrin tüfeği patladı. Sert ve kuru. 15. ayrımın sonu. Sayfa 206.